Ayrım 2.
19. yüzyılda Stendhal, Balzac ve Flaubert için Don Quixote, kaybedilecek duvarların peşinde koşan, romantik fakat hırslı kahramanların prototipi oldu. O artık sonradan Georg Lukács'ın Roman Kuramı adlı yapıtında tarif ettiği sorunlu, huzursuz, bu dünya ile barışamayan fakat dünyeviliği aşmakta da başarısız kahramanların temsilci örneğiydi. Dipnot: Georg Lukács, Theory of the Novel, çeviren Anna Bostock, Londra 1978, sayfa 97. Almanya'da Don Quixote'nin kısaltılmamış bir çevirisi 1683'e kadar yapılmadı. Dipnot: Leinhard Bergel, Cervantes in Germany, Cervantes Across the Centuries, sayfalar 315'ten 52'ye 318. Ama Alman edebiyatı Don Quixote'nin popülerliğini kitabın çevirisine değil, İngiliz edebiyatının etkisine borçludur. Özellikle Fielding'in Joseph Andrews'una. Goethe'den önce Don Quixote etkisinde yazılmış Alman romanları arasında en bilinenleri Wieland'ın Don Silvia von Rosalvas'ıyla Musaeus'un Der Deutsche Grandison'udur. Gerek Wieland'ın gerekse onun arkadaşı olan Musaeus'un vurguladıkları, Don Quixote'un kaybetmeye mahkum, duyarlı ve mahzun kişiliğiydi. Almanlar onu mahzun yüzlü şövalye olarak benimsediler. Sonradan bu niteliği Avrupa'yı kasıp kavuran genç Werther'in acılarında en romantik Don Quixote'vari ifadesini bulacak ve aynı özelliği Schiller, D. Rauber'in Karl Moor'unda yineleyecektir. Alman romantizminin kodifikasyonunu yapmış olan Schlegel'lere göre Cervantes'in başyapıtı şiirsellikle tek düzelik, sanatla yaşam arasındaki karşıtlığın en yüce ifadesidir. Dipnot: Bergel, Cervantes in Germany, sayfa 333. Ve bu karşıtlık Cervantes'in Don Quixote'sini Alman estetik felsefesinin Jean-Paul ve Hegel'den Lukács ve Mann'a yinelenen referansı haline getirecektir. Dipnot: Bergel, Cervantes in Germany, sayfalar 336'dan 52'ye. Dünya edebiyatına Don Quixote'nin etkisi kuşkusuz yukarıdaki özette verilenden çok daha derin ve geniştir. Bu konuda yazılmış kitapların başlıkları bile sayfalar tutar. Herkesin anlaştığı nokta, Don Quixote'nin roman türünün öncüsü olduğu, anlatı kuramlarının kalbinde yer aldığıdır. Moderniteyi başlatan düşünürün Descartes, yazarınsa Cervantes olduğuna ilişkin genel bir kanı vardır. Buna şimdi Cervantes'in Don Quixote'sinin bir ilk roman olarak yalnız moderniteyi değil, bir meta roman olarak postmoderniteyi de haber verdiği yargısı eklenmiştir. Bu çalışmada Cervantes'in Don Quixote'sini roman tarihi açısından değil, roman anlatısı açısından inceledim. Edebiyatın zevkini kaçırmasın diye kuramsal tartışmaları olabildiğince dipnotlara hapsettim. Edebiyatın kendisi ile teorisi arasındaki farkın, okurumun bu dipnotlarından sonra karşılaşacağı edebi metinlerin vereceği ölçülmez zevkle belirginleşmesini istedim. Kitabın dört ana başlığı, tür kuramları, yazarlar ve okurlar, anlatı ve zaman ve mimesis, anlatı ve roman kuramının temel unsurlarına uygun olarak oluştu. Her başlık altında roman kuramı ve romanın Cervantes'ten bu yana geçirdiği aşamalara da değindim. Bu genel çizginin yanı sıra çalışmamı özel bir tema çevresinde bitmemiş, eksik, kaybolmuş ve yarım bulunmuş metinlerin neyin göstergesi olabileceği sorusunun yanıtını aramak üzere odakladım. Benim roman anlayışıma göre her romancı temsil amacıyla yazar ama hepsi bu amacı sorunsallaştırmaz. Eksik, yitik ve yarım bulunmuş metinlerin temsilin sorunsallaştırıldığı, anlatılarda yer aldığı varsayımıyla ilerledim. ama her temsil ayrı ve kendine özgü bir anlatı yarattığı için bu sorunsalı her romanın kendi yöntem ve anlamı içinde çözümlemeye çalıştım. İncelediğim romanlarda ve kullandığım teorik metinlerde ulaşabildiğim ölçüde Türkçe çevirilerden yararlandım. Uzun uzun alıntıladığım Don Quixote, Ülise, Karanlığın Yüreği, Bir Kış Gecesi, Eğer Bir Yolcu ve Tom Jones romanlarının çevirileri için Rosa Hakmen, Nevzat Erkmen, Sinan Fişek, Ülker İnce ve Mina Urgan'a bu çevirileri yayımladıkları için Yapı Kredi, İletişim ve Can Yayınları'na herkes gibi ben de teşekkür borçluyum. Nuran Yavuz'un güzel Tristram Shandy çevirisini ne yazık ki kitap basılırken elime geçtiği için kullanamadım. Bunların dışındaki çeviriler benimdir. Birinci bölüm. Don Quixote ve yazın türleri. Bir tiyatro oyununun korosu gibi bir süre için böylece sahneye çıkmamı bağışlayınız. Bunu yapmakla kendi yararımı düşünüyorum aslında. Saf ve iyi yürekli kişilerin ne gibi kayalara başlarını çarparak yıkılıp gittiklerini açığa vururken, değerli okuyucularımın beni yanlış anlamamalarını, tehlikeli olarak gösterdiğim şeyleri övdüğümü sanmamalarını istiyorum. Öykümün oyuncularını kandırıp bunu onlara söyletmediğim için kendim söylemek zorunda kaldım. Tom Jones, 3. cilt 7. 1. Hayal edilebilecek en güzel kitap. Cervantes, Don Quixote'ye yazdığı ön sözde okura şu hitapla başlar. Aylak okur, bu kitabın zihnin düşünülebilecek en güzel, en zarif, en akıllıca ürünü olmasını isterdim. Buna yeminsiz inanabilirsin. Dipnot, Miguel de Cervantes Saavedra, La Mançalı yaratıcı asılzade Don Quixote, çeviren Rosa Hakmen. Şiirler Ahmet Güntan, İstanbul 1996. Bundan böyle Don Quixote'ye yapılacak bütün atıflar, ön söz için sayfa, anlatı için kitap ve bölüm sayıları olarak metnin içinde verilecektir. Kim istemez ki yazdığı kitabın hayal edilebilecek en güzel kitap olmasını? Ne türden olursa olsun o türün en güzelini yazabilmeyi. Yalnız daha kitabın ilk cümlesinde ifade edilmiş bu dilek, öyle göründüğü kadar masum değildir. Bir anlaşma, uzlaşma, kontrat önerisi, bir okuma davetidir. Ama henüz ne tür bir kitap sunulduğuna ilişkin ipucu yoktur. O zaman 1605 yılında bu kitabı eline alan okur için tek ipucu, kitabın kapağı olmalı. La Mançalı Yaratıcı Asılzade Don Quixote. Bu başlık o yılda okuruna ne ifade eder? Kitabın bir siyasi risale, felsefi öneri ya da bir Rönesans anatomisi, çeşitli konuları kapsayan bir düz yazı türü olmadığını gösterir belki ama bunun ötesinde de pek bir şey göstermez. Kimdir bu Don Kişot? Serüvenci bir asılzade mi? Eğer öyleyse neden yaratıcı? Yoksa malından, mülkünden, ünvanından olmuş, sevdiği kadından ayrı düşmüş, yaşamın yalanlarından bıkmış, dünyadan elini eteğini çekerek pastoral cennete sığınmış bir münzevi, hüznünden kendini şiire vermiş bir soylu mu? Yaşamını Hristiyanlığın yayılmasına adamış bir rahip ya da Haçlı ordularının yılmaz bir neferi mi? La Mançalı Yaratıcı Asılzade Don Quixote başlığı bu soruların hiçbirini yanıtlamaz. Cervantes de sanki belirsizliği arttırmak için ön sözünün sonuna dek okurun elinde tuttuğu kitabın ne tür bir kitap olduğunu söylemez. Bunun yerine okuruyla bir okuma kontratı yapmaya girişir. Ama Don Quixote'nin babası gibi görünsem de üvey babası olan ben, adetlere uyup başkalarının yaptığı gibi neredeyse gözlerimde yaşlarla oğlumda göreceğin kusurları affetmen veya görmezden gelmen için sana yalvarmayacağım sevgili okur. Ne demek oluyor şimdi bir kitabın babası yani yazarı olmayıp da onun üvey yazarı olmak? Bu sorunun yanıtını 9. bölümde ünlü Vizcayalı kesintisinden sonra buluruz. Şaşılası bir şeydir ama bu öykünün tek bir anlatıcısı yoktur. Ne üdüğü belirsiz, birçok anlatıcısı vardır ve bu anlatıcıların hepsi her fırsatta birbirini yalanlar. Asıl yazar geride durup tıpkı bir üvey yazar gibi kitabı okurlarına teslim eder. Onların çeşitli anlatıcılar arasından sıyrılarak doğru yorumu yapacaklarına emindir. Gene de arada sırada gölge anlatıcı olarak belirip okuruna küçük ipuçları, yorumlama yemleri atmayı ihmal etmez. Sen onun ne akrabasısın ne arkadaşı. Ruhun kendi bedeninde. Gayet yetenekli, hür bir iraden var. Evindesin ve kralın vergilerin efendisi olduğu kadar sen de evinin efendisisin. Bilirsin, herkes kendi evinde kraldır. Bütün bunlar seni her türlü saygı ve mecburiyetten azade kılıyor. Kısacası hikaye hakkında kötü söylersen karalanmaktan, iyi söylersen ödüllendirilmekten korkmadan istediğini söyleyebilirsin. Burada ilk kez kitabın konusuna değinecek gibi olur Cervantes ama henüz ortada sözünü ettiği hikayenin ne tür bir hikaye olduğuna ilişkin ipucu yoktur. Yalnız şu bildirilir okura. Bu hikaye alışılmış hikayelerden değildir. Bir kez saf ve çıplak halde sunulacaktır. Öyle kitapların başında görmeye alıştığımız tumturaklı girişler, bu girişleri süsleyen soneler, sayfa kenarlarında notlar, kitabın sonunda açıklamalar olmayacaktır. Bilgiçlik taslamak için ünlülerden yapılmış alıntılar da bulunmayacaktır. Bu saman gibi kupkuru, yenilikten yoksun, üslubu güdük, kavram yoksulu hikayede. Güzel de o zaman okurun şu anda okumakta olduğu ön söz ne tür bir ön sözdür? Gerçekte bu bir ön sözden çok bir kontrattır. Okura elinde tuttuğu hikayenin alıştığı hikayelerin dışında bir hikaye olduğunu daha başından bildiren, dolayısıyla okumaya devam edip etmemekte onu serbest bırakan ama bir kez okumaya karar verirse bu hikayenin yeniliklerine hazır ve açık olmasını dayatan bir kontrat. Hiçbir otoriteyi izlemeyecek olan bu hikaye hiciv tarzında tasarlanmış ve şövalye romanlarıyla eğlenen bir parodi olarak yazılmıştır. Ama aylak okur pek çok hiciv okumuş olmalıdır o güne dek. Demek ki yazarın pazarlık konusu ettiği şey okurun bir hiciv okumaya değil, hiciv türü içinde karşılaşacağı yeniliklere hazır olmasıdır. En geniş ve gevşek tanımıyla yazın türleri yazma biçimleridir. Her edebi metin en az bir edebi tür içinde yer almak zorundadır. Örneğin çok sıradan bir soruyu ve bu sorunun yanıtını düşünelim. Ne okuyorsun sorusuna roman, şiir ya da öykü gibi yanıtlar alırız. Ya da bu yanıtın başına çok değişik ifadesini ekleyerek çok değişik bir roman deriz. Bunu dediğimiz anda okuduğumuz metni bir tür içine yerleştirmiş oluruz. Türlerin metne anlam vermek açısından pratik yararları vardır. Belli işaretlerle türünü belirleyen metin, okurun beklentilerini de ona göre yönlendirir. Öyle ki, Zvetan Todorov'a göre fantastik türü diğer türlerden bu işaretlerin muğlaklığıyla ayrışır. Fantastik türünde yazar okurla kurduğu anlaşmayı muğlak tutar. Okura olayları akılla mı yoksa doğaüstü varsayımlarla mı çözümleyeceğini açıklıkla belirtmez. Dipnot: Svetan Todorov, Introduction à la littérature fantastique, Paris 1970, sayfa 29. Oysa bütün diğer türlerde kurgunun nasıl çözümlenip anlamlandırılacağı o türün geleneksel işaretleriyle okura iletilir. Todorov ve Julia Kristeva, edebiyat tarihçilerinin iyi kötü sezinledikleri fakat çarpıcı bir önermeye dönüştüremedikleri bir gerçeği cesaretle formüle edebilmişlerdir. gerçekte tüm yazın bir parodi silsilesidir. Çünkü her edebiyatçı yazın geleneği ile diyalog içinde yazar. Dipnot: Todorov, The Poetics of Prose, çeviren Richard Howard, Ithaca, New York, 1977, sayfa 43-245-46. Kristeva aynı gözlemi yazın geleneğinin metinler arası çerçevelerine dikkat çekerek yapar. Her metin bir göndermeler mozaiğinden oluşur. Dipnot: Julia Kristeva, Narasyon e Transformasyon, Semiotika, 1. cilt, 1969, 446. Yazarın özümsediği yazın geleneği bu mozaiğin çerçevesini oluşturur. Bizim için bu saptamaların önemi şudur: herhangi bir yazın türüyle o tür içinde yazılmış yapıt arasındaki ilişkinin karmaşık dinamizminin vurgulanması. Yazın türleri asla durağan kalıplar değildir. Sürekli değişim içindedirler. Bu yüzden de analitik yaklaşımlarımızda tür dinamizmine duyarlı yöntemler geliştirmemiz gerekir. Bir romancı, daha romanına başladığı anda roman türünü değiştiriyor demektir. Todorov, tür mütasyonlarının tümüyle edebi yasalar içinde gerçekleştiğini düşünür. Tek tek yazın metinleri, kendilerine özgü yazınsallıklarıyla birlikte içinde yer aldıkları türün özellikleri de hesaba katılarak değerlendirilmelidir. Todorov'a göre belli bir yazın metninin ait olduğu türle ilişkisi, metin ve türün ortaklaşa oluşturdukları göstergeler sisteminde saklıdır ve her yeni metin bu sisteme katkıda bulunur. Yazın türleri konusunda önemli saptamaları olan bir diğer eleştirmene, E.D. Hirsch'e göre, metin-tür ilişkisi, bir yandan metinlerin anlamını derinleştirirken, bir yandan da yoruma çerçeve hazırlar. Türlerin niteliklerini oluşturan bazı işaretler, örneğin epik türünde kahramanın nitelikleri, romansta arayış motifi, pastoralde kırsal ütopya, kurgu bilimde kentsel distopya, yazın metnini anlamlandırmada yardımcı olabilir. Hirsch'in verdiği bir örneğe bakalım. John Donne'un Valediction Forbidding Morning, Ağıdı Yasaklayan Veda adlı ünlü şiiri, eğer belli bir ayrılık şiiri türünün varlığı ve bu türün kompozisyon kuralları bilinmezse, pekala ölüm döşeğinde yazılmış bir veda şiiri gibi yorumlanabilir. Nitekim uygulamalı eleştiri seminerlerinde çoğu öğrencinin şiiri böyle yorumladığını anlatır Hirsch bize. Dipnot: E.D. Hirsch, Validity in Interpretation, New Haven ve Londra, 1967, sayfa 73-75, 191-98. Oysa 17. yüzyılın şiir konvansiyonunda valediction, veda sözcüğü, yalnızca geçici ayrılıklar için kullanılırdı. Bu nedenle Hirsch, yorumcunun türe ilişkin bilgisinin okuduğu metni anlamlandırmakta önemli, bazen de belirleyici rol oynayabileceğini öne sürer. Türk edebiyatında bu hiç de yabancı olmadığımız bir durumdur. Özel kodlarla yazılan tasavvuf şiirini doğru yorumlayabilmek için türün konvansiyonel dilini bilmek gerekir. Türleri iyi bilirsek yazarın yapıta vermek istediği anlama daha iyi nüfuz edebiliriz. Hirsch gibi yazın metnini okurun kafasında oluşan anlamla eşitlemeyip yazarın iletmek istediği anlama ulaşmak isteyen eleştirmenler için önemlidir bu. Burada sıkça sorulan soru, yazarın kastettiği anlama ulaşabilmenin önemli olup olmadığı, hatta buna gerek olup olmadığıdır. Eğer yazın metnini salt yazıldığı koşullar içinde değerlendirmeye kalkarsak, o metni zamana hapsetmiş olacağımız doğrudur ve bu edebiyata yapılacak en büyük kötülük olarak görülebilir. Öte yandan, tümüyle relativist yorumlarda söz ettiğimiz metinden çok kendimizi anlatmamızla sonuçlanabilir. Bu tür okumalar ilginç olsa bile, yorumlama pratiğine dahil olup olmadıkları kuşkuludur. Dipnot: tümüyle relativist yorumlardan, örneğin Roland Barthes'in Le Plaisir du Texte'de önerdiği türden okuma pratiğini kastediyorum. Paris 1975. Edebi metinden alacağımız zevk, o metin yoluyla bilgilenmek ile o metinden esinlenmenin karışımı bir şeydir. Bu da salt relativist okumalarla gerçekleşemez. Öte yandan Wolfgang Iser'den beri bildiğimiz gibi okuma eylemine katkısı olmayan birikim yoktur ve hiçbir okuma masum değildir. Dipnot, bakınız Wolfgang Iser, The Act of Reading, A Theory of Aesthetic Response, Baltimore ve Londra 1978. Bir yazın metniyle karşılaştığımızda tüm tecrübe ve bilgi birikimimizi o metni anlamada kullanırız. Edebiyat birikimimizin de yorumumuza hiç küçümsenmeyecek katkısı vardır. Görünüşte türünden tümüyle kopmuş bir şiiri, Edmund Spenser'ın Epithalamion'unu ele alalım. Dipnot, Alastair Fowler, Epithalamium şiirinin antikitede gelinin gerdek odasından taşan çığlıklarını bastırmak için söylenen bir düğün şarkısı olduğu gözlenimini 16. yüzyıl kuramcıları Julius Caesar Scaliger'la George Putnam'a atfeder. Kinds of Literature, An Introduction to the Theory of Gems and Modes, Oxford 1982, sayfa 152-67. Zaten türün adı olan Epithalamion'un kelime anlamı gerdek odası üzerinedir. Aşağıda alıntıladığım Spenser şiiri için bakınız The Shepherd's Calendar and Other Poems. Yayınlayan, hazırlayan Philip Henderson, 1932 New York ve Londra 1965, sayfa 317. Şairin evliliğini kutsamak üzere yazdığı ve ben tek başıma böyle şarkımı söylerken ormanın yanıtında yankım çınlayacak nakaratıyla okuduğumuz bu musiki dolu şiirin çınlayan coşkusuna bakışımız, Epithalamion adlı yapıtın gelinin gerdek odasından gelen çığlıklarını bastırmak için söylenen şarkılarla türdeş olduğunu bilince değişebilir. En azından Spenser'ın şiirinde ormanın inleyen seslerinin şairin çınlayan sesiyle bastırıldığı ses karşıtlıklarına yeni bir anlam boyutu katar. İşte her edebi metnin en az bir edebi tür içinde yer alması edebiyat geleneğini oluşturur. Ama her edebiyat metni ait olduğu türü daha yazıldığı anda bir miktar değiştirir. Hiçbir edebiyat metni türün kurallarına tam uyumla yazılmış değildir ya da türünün ideal örneğini oluşturmaz. Bunun tek istisnası Sofokles'in Kral Oidipus'u olabilir. O da türe uygun olsun ya da tragedya türünün ideal örneğini oluştursun diye yazıldığı için değil, Aristoteles Poetika'da bu oyunu örnek olarak alıp tragedya türünü bu oyuna göre tanımladığı için. Buna karşılık yazın türlerini ideal bir biçime göre tanımlayıp yazın reçeteleri sunmak her zaman istenen sonucu vermemiştir.